Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 11. mektubun 3. ve 4. meseleleri miras ile ilgili iki konuyu esas almış. Bu vesileyle üstadımız hükmü Kur'an'ın medeniyetin getirdiği bazı hukuki düzenlemelere göre ne kadar yüksek ve âli olduğunu, ne kadar hakkaniyetli, adaletli ve şefkat ve merhametli olduğunu bu iki meseleyle izah ediyor. İnşallah hayatımızda hükmü Kur'an'a uyma konusunda bu iki ders bir ölçü olur ve bize yol gösterir. Üçüncü mesele, şu iki mesele 25. sözün icazı Kur'an'a karşı medeniyetin aczini gösteren misallerinden bir kısmıdır. İcazı Kur'an biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in mucize olması demek. Kur'an-ı Kerim'in 40 yönden mucize olduğunu biliyoruz. 25. söz bunu izah ediyor, ispat ediyor. Peki nasıl mucize oluyor? Bu çok sorulan bir soru. Mucize ne demek? Yani insanları aciz bırakan ve bir benzerini getirmekten insanları uzak tutan. Tabiri caizse insanlar bir araya gelse, toplansa o Kur'an'ın getirdiği mucizelik yönünü bir araya getiremezler, yapamazlar demek. Peki Kur'an-ı Kerim'in bize toplumsal hayat ya da ailevi hayat ya da özel hayatla ilgili getirdiği hükümleri nasıl mucize oluyor? Şöyle, bildiğiniz gibi bir aletin çalışmasını en güzel yapan bilir. Dolayısıyla o yapanın dışında, yapanın koyduğu kuralların dışında onu çalıştırmak, o makineye zarar vermektir. Şu halde madem ki bu insan denilen makineyi Allah yaratmış, hem de hem maddesiyle hem manasıyla, hem bedeniyle hem ruhuyla, ve kainat denilen fabrikada bu insan çalışmak zorunda. Öyleyse bu insanın hem kendi içindeki düzenli çalışmasını, hem aile, toplum ve kainat içerisindeki intizamlı çalışmasını sağlayacak kuralları ancak onu ve kainatı yaratan zatın koyması gerekiyor. Öyleyse Allah'tan başka kim o zatın koyduğu kurallara aykırı bir kural koyarsa, bu o insanın fıtratına, ruhuna ve içinde çalıştığı kainatın kural ve kaidelerine aykırı olacaktır. Öyleyse intizamı, düzeni bozacaktır. Bu açıdan Cenab-ı Hakk'ın bu insan makinesi için koyduğu kuralların bir benzerini insanların tamamı bir araya gelse koymaları ve ona alternatif üretmeleri mümkün değildir. Bu Cenab-ı Hakk'ın kudretinin tecellisi olan kainat için gerekli olduğu gibi kelamı olan Kur'an için de. Mesela insanlar biz bu güneşin artık varlığından bıktık, usandık ve bunu artık devre dışı bırakıyoruz. Biz kendimize bir güneş yapacağız diyemezler. Değil mi? Veya insanlar biz artık bundan sonra hava diye bir ihtiyacı ortadan kaldırıyoruz. Bundan sonra havanın yerine başka bir alternatif üreteceğiz. Onunla hayatımızı sürdüreceğiz diyemezler. Zaten deseler de yapamazlar. Demek ki kevni ayet diyoruz biz bunlara. Aynen bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın bizim için hem dünya, hem aile, hem toplum, hem de fert anlamında, hem de ahiretteki saadet ve mutluluğumuzun kuralları olan hükümleri de aynen böyle değerlendirmek gerekiyor. Evet, şimdi bunlardan iki örneği. Onun için icazı Kur'an'a karşı medeniyetin aczini, yani medeniyet dediğimiz insanlar maddi olarak ne kadar terak ederlerse etsinler, toplum hayatının düzeni, intizamı, huzuru ve saadeti için koyacakları kurallar eğer Kur'an'ın ve sünnetin getirdiği kurallara aykırıysa, o toplumdan, o aileden bir huzur beklemek mümkün değil. Zahiren, sureten öyle bir şey varmış gibi görünse bile hakikatte asla huzur bulamayacaklar, saadet bulamayacaklar. Bu açıdan insanlar Kur'an'ın hükmü karşısında aciz kalırlar. Kur'an'ın hükümlerine alternatif başka bir hüküm icat edemezler. Ederlerse zarar görürler. Buna bir örnek daha verelim. Çünkü Üstad Hazretleri özellikle adalet üzerinde duracak. Adalet bir şeyin yaratılışına uygun çalıştırılmasına adalet deniyor. Yani bir şey hangi şey için yapıldıysa o yapıldığı şey istikamette kullanılmasına adalet deniyor. Mesela gözünüzü Cenab-ı Hak niçin yaratmış? Belli. Görelim diye. Dilimizi de tadalım diye. Siz gözünüzü yemeğin tadını almada kullanırsanız gözüne zulmetmiş olursunuz. Demek ki gözün adaleti yaratıldığı istikamette kullanmaktır. Peki bu gözü görmede değil de çorbanın tuzuna bakmada kullanan insan bu zulmü yapmakla zararı kime vermiş olur? Kendine. Yani kendine verilen bir organı yanlış yerde kullanmakla yine kendi zarar görür. İşte hükmü Kur'an dediğimiz Kur'an'ın hükümlerine aykırı hareket edenler de zulmetmiş olurlar. Hem kendilerine, hem nefislerine, hem aileye, hem topluma, hem kainata. İşte bu zulümlerin cezalarını da bizzat kendileri çekerler. Da başkalarına zulmettiklerini zannetmesinler. Yani zatı itibariyle her suç işleyen aslında kendine öncelikle zarar vermiş olur. Bu arada başka varlıklara da zarar vermişse o zaman suç katlanır. Kendisi, eşi, çocuğu, toplum, kainattaki varlıklar vesaire. Öyleyse bu konularda medeniyet maddi olarak ne kadar terakki ederse etsin, ailenin, ferdin ve toplumun saadeti için yeni bir kural icat edemez. Edeceği bütün icatlar Kur'an'ın karşısında susacaktır, sessiz kalacaktır ve bir alternatif olamayacaktır. Evet, Kur'an'a muhalif olan hukuku medeniyetin ne kadar güzel bir cümle. Peki, Kur'an'a aykırı olmayan, Kur'an'dan çıkarılmış içtihatlara ne dersiniz? Onun cevabını verdi. Kur'an'a muhalif olmayan hukuku medeniyetin ne kadar muhalif olan, Kur'an'a muhalif olan hukuku medeniyet. Öyleyse insanlar Kur'an-ı Kerim'deki ve hadislerdeki hukukla ilgili içtihatları uzman insanlar çıkarırlar ve toplumun yeni ihtiyaçlarına, yeni gelenek, göreneklere göre, yeni durumlara göre o Kur'an'dan Kur'an'a uygun olarak yeni içtihat çıkarabilirler. Bunun bir sakıncası yok. Onun için Kur'an'a muhalif olan hukuk, medeni hukuku burada eleştiriliyor. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı olduğu için kıyamete kadar onun içindeki hükümler bütün insanların bütün zamanlarındaki ihtiyaçlarına kafi gelecek şekilde gönderilmiştir. Çünkü Allah'ın ilmi ezelidir. O ilmi ezeli geçmişi, geleceği ve hali hazırı beraber tutar. Beraber görür, beraber bilir. Dolayısıyla gelecekte insanların, o yarattığı varlığın nelere ihtiyacı olacak, ne gibi yenilikler olacak onların hepsini bildiğinden Kur'an'ı, ezeli kelamını o ihtiyaçlara uygun olarak göndermiştir. Yeter ki nasıl ki insanların hastalıklarına, yeni çıkan hastalıklara kainat eczahanesinde yaratılmış ilaçlar var. O ilaçları o dönemin uzmanları çıkarıp bulup onları hastalıklarda kullanıyorlar. Değil mi? Aynen onun gibi Kur'an da bir eczahanedir. Toplumsal, ailevi, sosyal veya ferdi ne kadar ihtiyaçlarımız ortaya çıkarsa onların tamamına uygun ilaçlar Kur'an eczahanesinde vardır. Uzmanlar tek çıkaramazsa heyet halinde çıkarırlar. Hani bazı konular vardır. Heyet raporu gerekiyor değil mi? Heyet çalışması yapıyorlar. Burada böyle bir fert Kur'an'dan o hükmü çıkaramazsa toplumdaki uzman heyetler bir araya gelirler Allah'ın izniyle insanların ihtiyaç duyduğu o problemlerin çözümlerini Kur'an'da bulurlar. Öyleyse hukuku medeniyet Kur'an'a aykırı olmamalı ve mutlaka Kur'an'dan o ihtiyaçlara uygun hükümler bulunup çıkarılabilir. İşte Kur'an'a muhalif olan medeni hukukun bazı kuralları ne kadar haksız olduğunu ispat eden binler misallerinden iki misal. فَلِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْسَيَيْنِ Mesela bununla ilgili sözlerde, 25. sözde birçok örnek veriliyor. Kur'an-ı Kerim'deki toplumsal hayata huzur katan bütün Kur'an hükümleri böyledir de örnek olarak mesela toplumsal hayatın fakirlerle zenginler arasında kapitalist sistem sadece bencilliği esas almıştır. Her şey bana hizmet etmeli, her şey benim emrime amade olmalı. Fakir, fukara, yoksul beni ilgilendirmez kapitalist sistem. O demek ki fakiri, fukarayı, yoksulu, yardıma muhtaç olanları toplumda devre dışı bırakıyor. Öbür taraftan sosyalist sistem, o da kişinin şahsi mülkiyet hakkını, çalışmanın hakkını yok sayıp her şey eşittir anlayışıyla. Bu da kişinin şahsi hürriyetini, şahsi kazanma hakkını ve çalışma hakkını yok ediyor. Yani ikisi de ifrat ve tefrit olmuş. İkisi de aşırı yani. Biri bir taraftan aşırı uç, biri öbür taraftan aşırı uç. Ama Kur'an-ı Kerim, İslam bu iki aşırı ucun ortasını hem şahsi mülkiyeti kabul ediyor. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ لَا مَا سَعَى Herkesin kazandığı kendinedir. Hem mülkiyet hakkını kabul ediyor, hem de bir kısmını mecbur kılarak fakirlere, yoksullara, muhtaçlara malın bir kısmını vereceksin. Onun dışında ayrıca komşun açken sen tok yatamazsın, kendin için istediğini kardeşin istemedikçe gerçek mümin olamazsın gibi teşvikleriyle hayır hasenatı daha çok vermeyi teşvik ederek yukarıdaki insanların, zenginlerin ve üst tabakada insan aşağıya şefkat ve merhametle yaklaşmalarını, alt tabakadaki insanlar yukarılara hürmetle, saygıyla yaklaşmasını sağlayarak toplumda mükemmel bir sinerji, uyum sağlıyor. Şimdi Kur'an'ın getirdiği bu hükmü medeni hukukun hangisi kazandırabilir? Hangi getirdikleri yenilikler, koydukları kurallar bunu temin edebilir? Bunun gibi Kur'an'da ne kadar hükümler varsa tamamı onlardan iki tanesini vereceğim diyor. Bu da mirasla ilgili olduğu için özellikler tercih ettik. فَلِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْسَيَيْنِ Olan hükmü Kur'ani mahz adalet olduğu gibi aynı merhamettir. Hakikaten bazı şeyleri insan okuyunca olayın künhünü diyoruz, melekütünü, arka tarafını İslam'ın koyduğu kuralların çerçevesi içerisinde değerlendirince ne kadar makul, ne kadar mantıklı, ne kadar yerinde olduğunu daha iyi anlıyor. O zaman böyle şeyleri okuduğumuzda belki de İslami hükümlerin bir kısmına insanların karşı çıkmasının arkasındaki cehaleti de anlamış oluyoruz. Yani bazı insanlar belki kasıtlı olarak Kur'an'ın hükmü diye karşı çıkmış olabilirler. Bizi o kısım ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren kısım Kur'an'ın herhangi bir hükmünü, bizden istediği bir emrini ya da bize yasakladığı bir haramını hikmetiyle, illetiyle, toplumsal ve özel faydalarıyla anlatmaktır. Bizim görevimiz bu. Adam kabul eder etmez, uygun görür görmez, o onun problemi. Biz o kısma girmeyelim. Niye karşısın, niye kabul etmiyorsun gibi konulara girmek yerine biz kendi davamızı, inancımızı münasip, makul, vicdani ve akli, hatta toplumsal bazı değerlerle, insanların kabul ettiği değerlerle anlatmaya çalışalım. Şimdi Üstad Hazretleri bunu diyor ki, bu diyor Kur'an'ın hükmü adaletin ta kendisidir. Bir de şefkat ve merhametin ta kendisi. Şimdi ifadeyi meallendirelim ayette, Nisa suresinde geçiyor. Erkekler kızların iki katı alırlar. Yani iki kızın aldığını bir erkek alır. Bizim İslam hukukunda, miras hukukunda bildiğimiz erkek bir iki hisse, kız bir hisse alır dediğimiz konu. Şimdi Üstad Hazretleri diyor ki bu ayeti kerimede geçen ifade adaletin ta kendisidir. Bir de şefkat ve merhametin göstergesidir. Halbuki zahiren kızlar zayıftırlar, kadınlar. Toplumda insanlara göre hem bedensel güç anlamında hem de psikolojik dayanma anlamında erkeklere göre daha zayıftırlar, daha naziktirler. Öyleyse yani zahiren baktığımızda sanki kadınlara daha çok miras verilsin, erkeklere az verilsin gibi algılanabiliyor. Tam tersine kadınlara bir, erkeklere iki verilmesi adalettir. Bir de rahmet ve şefkattir. Niye? Evet, adalettir. Sonra merhamete geçecek. Çünkü ekseriyeti mutlaka itibariyle bir erkek bir kadın alır. Hani bazı erkekler evlenmeyebilirler. Ama insanlar genellikle evlenirler. Evlenenler de genellikle tek evlidirler. Bir kadını himayesini Allah'ın izniyle, nikah ile aldı, nafakasını taahhüt eder. Sadece nafakasını mı? Kadıncağız evlenirken kocasından mehir alır. Değil mi? İslam hukukunda. Onun için hukuk literatürü bir hüküm değerlendirirken bütün boyutlarla beraber değerlendirmek gerekiyor. Tek onu cımbızla alıyorlar, diğer konuları saf dışı bırakıyorlar. Bu sefer elde edecek fayda yok oluyor. Ve adamın itiraz etmesine de bir neden olmuş oluyor. Şimdi erkek evlenirken hanımına mehir veriyor. Sonra evlendikten sonra kadının çalışma mecburiyeti yoktur. Hiçbir kadının çalışma mecburiyeti hukuken yoktur. Ama fazlından çalışır, lütfundan çalışır. Ayrı konu. Çalıştı. Çalışan kadının kendi kazandığı kendinedir. Kocasının nafakasına, çocuklarının giderlerine harcamak zorunda değildir. Çalışması kocasının iznine bağlıdır. Kocası izin vermişse, çalışırsa, çalıştığından ailenin geçimine harcamak mecburiyetinde değildir. Dikkat buyurun şimdi. Kocaya Allah'ın yüklediği yük, sorumluluk ve mükellefiyet. O kadıncağızı toplumda sıkıntıya sokacak. Namusunu, haysiyetini, şerefini tabiri caizse ayaklar altına alacak. Herhangi bir yük, bir sorumluluk asla İslam hukukunda yok. Çünkü Allah o yarattığı nazik ve nazenin insan cinsinin hangi özellikleri kaldırabileceğini, hangilerini kaldıramayacağı, hangi sorumlu alacağını, hangi alamayacağını biliyor. Onun için ona aile yükünü, kocasının yükünü, toplumun yükünü yüklemek gibi bir görev vermemiş. Pozitif ayrımcılık var. Çünkü kadının yaratılış tabiatı öyledir. Bu kadıncağız hamile kalacak, doğum yapacak, çocuğuna bakacak. Ailesindeki çocukların bakımını üstlenecek. Başka görevler yüklüyor Allah ona. Ona Cenab-ı Hak ailenin geçimini, kocasının geçimini yüklemiyor. Peki kadının geçimini babasına önce. Sonra evlendi, kocasına evlenmedi. Erkek kardeşlerine, babası ahirete göçmüşse, erkek kardeşlerine yüklüyor. Evlendi, kocasına, kocası öldü, oğullarına. Yani kadını öyle muhkem, sağlam kurallarla, öyle şefkatli, merhametli ellere teslim etmiş ki Allah, o kadın dünyanın hiçbir döneminde, hayatının hiçbir şartında bir başkasına muhtaç etmiyor. Peki, kadın ortada kaldı, hiç kim? O zaman devlet o kadına bakmak zorunda. Bu sefer de ümmeti Muhammed'e görev yüklüyor Allah. Devlet o zayıf, nazik, bakıma muhtaç kadını ihtiyaçlarını gidermek zorunda. Şimdi kadın kocasına gitti ve bütün nafakasını kocasının üzerine yükledi. Yemesi, içmesi, giyinmesi, iaşesi, ibadeti vesaire. İbate yani gece kalacağı evini, giyeceklerin, yiyeceklerin hepsini kocasının üzerine yükledi. Evet. İrsiyetteki noksanını telafi eder. Şimdi erkek babasından düşen mirastan iki alıyor. Kız kardeşi babasından düşen maldan tek aldı. Kız kardeşi evlendi. Başka bir eve geçti. Kocasının yanına geçti. Nafakasını kime yükledi? Kocasına yükledi. Buradaki kardeşi de evlendi. Peki bu kimin nafakasını üzerine aldı? Evlendiği kadının nafakasını üzerine aldı. Onun üzerine ne oldu? Gördün mü? Ama adalet oldu. Halbuki anlattıklarımız dikkate alınsa kadına pozitif bir ayrımcılık da var. Demek ki hakikat noktayı nazarında Kur'an'ın bu hükmü adaletin ta kendisi. Hatta size çok orijinal bir şey daha söyleyeyim. Aile içerisinde bir erkek bir hataen, hiç kasıt olmadan bir insanın ölümüne sebep olsa veya bir insanın yaralanmasına sebep olsa ve diyet vermek icap etse adamın hiç kusuru yok. Kasıt da yok. Taksiri diyor biz bunlara. Yani elinde olmadan meydana gelmiş bir suç. Kasıt yok. O zarar gören insanın hukukunu Cenab-ı Hak zayi etmiyor. Onu akileye yüklemiş. Akile kim? Ailenin erkekleri. Yani Cenab-ı Hak kadınlara diyet verme yükümlülüğü vermiyor burada da. Ailede birisi bir hata etse, elinde olmadan, birisine zarar verirse, diyet vazifesini Cenab-ı Hak erkeklere yüklüyor. Buradan da baktığımızda Cenab-ı Hak kadınlara nafaka gibi, geçim sıkıntısı gibi, bir çalışmak gibi bir mecburiyet vermemiş. Ama diyelim kadın çalışır olabilir, meşru, helal şartlarda, İslami kurallara uygun ortamda kadın çalışabilir. Kendi bilir, kocasının izniyle çalışırsa kendine aittir. Kocasına vermek durumunda, çocuklarına harcamak durumunda değil. Ama hibe etti. O ayrı konu. Karşılıklı rızayla hibe etmek ayrı bir konu. Şimdi hem merhamettir. Adalet yönünü izah etti. Onun için bir meseleyi bütün olarak beraber bakarsak ancak net görebiliriz. Bazen resmi tek gösteriyorlar bize. O tek resim üzerinden konuşturuyorlar. Hata ediyoruz. Halbuki resmi tüm göstermek gerekiyor. Hem merhamettir. Yani kadınlara, kızlara babasından annesinden düşecek mirastan bir hisse, erkek çocuklara iki hisse vermek merhamettir. Nasıl merhamet oluyor? Çünkü o zayıfe kız pederinden şefkate ve kardeşinden merhamete çok muhtaçtır. Emin olun, şu ikinci merhamet konusunu bize gelen sorulardan anlıyoruz ki medeniyet kadınlarla erkekleri mirasta eşit tutmakla kadınlara büyük bir zulüm etmiştir. Ve kadınları, kızları babalarından, erkek kardeşlerinden uzaklaştırmıştır. Aile ile manevi şefkat, hürmet ve saygı bağlarını koparak tamamen kesmiştir. Sıla-i rahim özelliklerini yok etmiş. Nice aileler duyuyoruz. Erkek kardeşleri, kız kardeşleri kavgalı. Niye? Miras yüzünden. Babasının mirası olmasa, fakir ölseydi babası, yoksul. Hatta affedersiniz, üzerine konacak, neydi onun adı? Kefen. Kefen olacak parası bile olmasa ölen adamın, çocuklar bir araya geliyorlar, babalarını ortada bırakmıyorlar. Annelerin babalarını illa borç morç bir şey buluyorlar, kefenini alıyorlar, kabir bulup götürüp devre diyorlar. Hiç kavga gürültü de yok. Hiç kimse babamızın niye mal bırakmadı diye çocukların dövüştüğünü gördünüz mü siz? Ben görmedim. Babamız niye miras bırakmadı bile, gel dövüşelim. Hiç görmedim, duymadım ben. Babasından kalan malı paylaşamayıp dövüşen o kadar çok aile var ki. Ve en çoğu da İşte bu, şu sırdan kaynaklanıyor. Bakın, o zayıfe kız pederinden şefkate ve kardeşinden merhamete çok muhtaçtır. Hükmü Kur'an'a göre o kız pederinden endişesiz bir şefkat görür. Pederi ona, benim servetimin yarısını ellerin ve yabanilerin ellerine geçmesine sebep olacak zararlı bir çocuk nazarıyla endişe edip bakmaz. Çünkü şöyle bakıyor aile reisi olarak baba. Benim kazancımın tamamı çocuklarıma kalacak. Şimdi çocuklarla beraber iş yapıyor. Erkek çocuklarla, kız çocuklar evlendi gittiler. Bu sefer erkek çocuklarına mal az eşit kaldığını düşünün. Kıza da erkeğe de eşit olacak. Bu sefer mal çoğu kızıma, işte damadıma vesaire kalmasın diye hayattayken erkek çocuklarına biraz kaçırmaya çalışıyor. Çok örnek, özellikle zengin ailelerde. Yüzlerce örneği bize telefonlarla, maillerle soruluyor ve hayatın içerisinde sizler de şahit olmuşsunuzdur. Halbuki diyor, kızı tamamen mahrum etmek nasıl şefkatsizlikse, kıza bir hisseden daha hisse verip daha fazla erkekle eşit yapmak da merhametsizliktir. Çünkü o zaman o kızcağıza, o zayıf kadıncağıza bizim malımızın yarısını başka yerlere götürecek nazarla bakacak. O babanın ve annenin şefkat ve merhametini yok edecek. O şefkate endişe ve hiddet karışmaz. Hem kardeşinden rekabetsiz, hasetsiz bir merhamet ve himayet görür. Kardeşi ona hanedanımızın yarısını bozacak ve malımızın mühim bir kısmını ellerin eline verecek. Aile şirketlerinde ne kadar büyük problem bu. Evet. Onun için bakın size ben bir şey söyleyeyim. Türkiye'de çok büyük bir şirket, çok büyük bir şirket. Damatlara ve gelinlere iş vermeme karar almış. Düşünebiliyor musunuz? Damatlar ve gelinler. Aile şirketinin kararı. Bu duygu, bu düşünce bütün zengin ailelerde mevcut. Bizim malımızın yarısı erkek kardeşler, kız kardeşlerine rakip nazarla bakıyor. Halbuki kız kardeşine bakmak mecburiyetindedir erkek İslam hukukuna göre. Eğer bir ihtiyacı olsa kız kardeşinin, o kız kardeşine bakmak mecburiyeti vermiş Allah o erkeğe. Ama iş mirasa girince babamın bana bizi kalacak malların birçoğu o tarafa geçecek diye şirket bölünecek, servet bölünecek, hanedanımızın hükmü azalacak vesaire gibi düşüncelerle o kızcağız yapacak şefkat ve merhameti bu sefer hasedinden, kininden, düşman Allah muhafaza bir rakip gibi görecek, bir düşman gibi görecek kız kardeşini. Kardeşi ona hanedanımızın yarısını bozacak ve malımızın mühim bir kısmını ellerin eline verecek bir rakip nazarla bakmaz. O merhamete ve himayete bir kin, bir ıbrar katmaz. Evet. Onun için kızlarımıza önemli rica ediyoruz. Babanızın, annenizin, kardeşlerinizin şefkat ve merhametini elde etmek istiyorsanız Kur'an hükmüne göre mirası taksim edin. Erkeklere de diyoruz ki onlar da sizin kızlarınız, kız kardeşleriniz. Eğer onlar ısrar ederlerse bari haram işlemeler neden olmayın, hakkınızı helal edin diyoruz. Ya da gönül rızasıyla onlara bunu verin diyoruz. Ama böyle bir sıkıntı var. Eğer iki taraf da razı değilse hükmü Kur'an'a göre bölmekten başka bir çare yok. Yoksa herkes birbirine zulmetmiş olur Allah'ın muhafaza. Ve Cenab-ı Hakk'ın aramıza koyduğu o büyük şefkatten, büyük merhametten de mahrum kalırız. Allah kalpleri ısındırıyor. Allah kalplerimizi birbirine yaklaştırıyor. Demek ki kardeşler arasında kırgınlığa, dargınlığa ve kalplerindeki muhabbetin bozulmasına neden olan en önemli şey malmış. Bunu öğrendik. Nereden? Allah diyor. Öyleyse bu mal aranızı bozmasın diye kız çocuklarına bir, erkek çocuklarına iki hisse verin diyor. Allah bunun ölçüsünü koymuş. Sen bu ölçüyü bozarsan kız olarak, kadın olarak ya da hukuk olarak cezasını çekersin. Huzursuzlukla, aranızdaki muhabbeti bozmakla, kardeşini kendine düşman etmekle veya kardeşine düşman olmakla. Şu halde o fıtraten nazik, nazenin, yani kadını anlatıyor. Kadınlara, tabii bu serü tesür, nazik varlıklar, çok çabuk üzülenler, hissiyatlarına çabucak mağlup olanlar, çabucak endişelenler, yani geleceğim ne olacak, yarın kocamın başına bir şey gelirse çoluk çocuğumla ben ne olacağım, değil mi? Bakın. Dolayısıyla kadının sadece kocasıyla değil, aynı zamanda babasıyla, annesiyle ve kardeşleriyle olan irtibatta sürekli canlı olmalı. Ta ki kadıncağız hem dünya hayatında yaşarken, hem de geleceğini hedeflerken, hem de çocuklarının geleceğini düşünürken bir endişeye kapılmasın. Kocam Allah'ın izniyle başımızda. Evet, şu anda evimizin reisi. Ama onun başına bir şey gelirse benim babam var, kardeşlerim var diye o hayatındaki huzursuz neden olacak ne kadar şey varsa onların altından kalkacaktır, ezilmeyecektir Allah'ın izniyle. Onun için fıtraten nazik ve nazenin ve hılkaten zayıfe ve nahife kız sureten az bir şey kaybeder. Yani güya babasının malından biraz kaybetmiş gibi görünebilir zahiren. Ama yukarıda okuduk. Hakikaten kaybetmiyor. Çünkü nafakasını kocasına yükledi zaten. Kardeşi de eşinin nafakasını üzerine aldı. Ortasında bir adalet vardı. Ama hani zahiren, görünüşte kardeşime karşı biraz az alıyorum mirası diye düşünebilir. Ama o kaybettiği az bir görüntüye karşılık ne kazanır diyor? Akaribin, yani bütün erkek akrabalarının şefkatinden, merhametinden tükenmez bir serveti kazanır. Bizde bir söz var. Hani annelerin yavrularına olan şefkatleri, bir de annelerin çocuklarına olan sütleri. İster hayvani valide düşünün, ister insani valide, fark etmez. Bu insani validelerin bir soru. Memelerindeki süt mü daha değerli çocuk için, yoksa annenin sinesindeki şefkat mı daha önemli? Neden? Neden şefkat önemli? Çünkü o sütü o çocuğa verdirecek de sinedeki şefkattir. Eğer o insan annesinin veya hayvan annesinin yavrusuna karşı sinesine şefkat konulmasaydı niye emzirsin? Niye versin? Atar gider. Demek ki memedeki sütün kıymeti de, değeri de, çocuğa bakmanın önemi de sinedeki şefkatten kaynaklanıyor. Şimdi aynı durum. Babanızdan, annenizden size mal gelecek. Bu gelecek mal maddi bir nimet. Bir de onların sinelerinde olan şefkat. Erkek kardeşin, annenin, babanın sinesindeki şefkat, merhamet, sana karşı ilgi, alaka. Bir açıdan sizin şefkatinizi de, merhametinizi de istemiyorum. Ben sanki sadece süt istiyorum der gibi bir hale geliyor. Ya. Evet. Bunları değil mi böyle konuşmak lazım? Toplumda. Ailede başlaması lazım bu konuşmalar. Ailemizde çocuklarımıza, etrafımızdaki dostlarımıza, akrabalarımıza, sevdiklerimize, bulunduğumuz toplumdaki bu güzellikleri mutlaka onlarla paylaşmamız gerekiyor. Hak, evet. Yoksa rahmeti haktan ziyade ona merhamet edeceğiz diye. Bak dikkat edin. Haşa. Bu insana bu kadar nimetleri veren Zat-ı Zülcelal'in şefkat ve merhametinden, adaletinden daha büyük bir şefkat ve merhamet, daha büyük bir adalet olabilir mi? Haşa, o zaman sanki Cenab-ı Hakk'ın yaptığı taksimatı beğenmeyip, kendi kafamıza göre bir taksimat yapmaya gitmek ne diyor? Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden, rahmeti haktan ziyade ona merhamet edeceğiz diye, hakkından fazla ona hak vermek, ona merhamet etmek değil, şedid bir zulümdür. Evet, kızlarımıza, kardeşlerimize zulmetmiş oluyoruz. Veya kızlarımız onun haberinde olsunlar. Tabii biz erkek kardeşlere, kız kardeşlerinizle anlaşın, onların gönüllerini alın diyoruz. Çok ısrar edenler, çünkü çok duyuyoruz, kızlarımız, hanımlarımız zaman zaman benim hakkım değil mi diyerek hak dava ediyormuş. Onlar da güzel bir ders değil mi? Hukuk koyuculara, toplum sosyal hayatın düzenini sağlamayı kendi üzerine alanlara, ailevi huzur ve mutluluğun, akraba bağların kuvvetlenmesini sağlamak için çalışanlara mükemmel bir ders. Bir tanesi böyle yani. Bu da biliyorsunuz toplumda İslam hukukunun en çok tenkit edilen şeylerinden birisi. En çok itirazı. Yani İslam hukukunun en çok itiraz edilen, en çok tenkit edilen konulardan birisi böyleyse, o kadar hak, hakikat, merhamet ve şefkat tütüyorsa, akıyorsa, artık hukukun diğer meselelerini siz hesap edin. Ona diyor aslında bir rahmet değil, hakkından fazla hak vermek. Çünkü Allah, tilke hududullah ayette geçiyor. Bu Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırları aşmayınız. Ayette geçiyor. Çünkü bunları net ifade eden ayetlerde Allah'tır mülkün sahibi. Belki zamanı cahiliyette gayreti vahşiyaneye binaen, yani bir kız çocuğu dünyaya geldiği zaman Onun babası, erkek kardeşleri utanırlarmış. Ailesi utanırmış. Yani kız çocuğu olmak onlar için büyük bir utanç vesilesi. Ayıp sayıyorlar. Bu yüzden de birçok insan kızlarını sağ olarak defnetmek gibi gaddarane bir zulmü andıracak şu zamanın hırs vahşiyanesi merhametsiz bir şenaate yol açmak ihtimali vardır. Yani bunu şöyle anlıyoruz. Biliyorsunuz bazı ailelerde kız çocuklarına hiç vermiyorlar. Ya bu bir zulümdür. Kız mirastan hak mı alırmış diye. Hala bugün ülkemizde bazı yörelerde kız çocuğunun miras alması diye bir olay yok. Bütün erkek ne kadar büyük bir zulüm değil mi? Bir taraftan da kız çocukları bütün haklarımızı alacağız diyerek hakkı olmayan şeylerde isteyince bu sefer ailevi bağlar kopuyor ve kızlar toplumda neredeyse diri diri gömülüyorlar. Manen. Toplumun çarklar içerisinde ezilip gidiyorlar. Aile bağları kopuyor ve aile de bir araya gelemiyorlar, dönemiyorlar. Kendi ben hayatı kazanacağım diyerek o toplum içerisinde manen ölüyor. Yani cahiliye döneminde kız çocuklarını diri diri gömmek ile bugün kızlarımızı, kadınlarımızı toplumun çarkları içerisinde manen öldürmek arasında fark yok. Hatta o zamanın çocukları ölünce çocuk oldukları cennete gidiyorlardı. Masum. Sadece öldürenler zalimdi. Ama şimdi kendi iradesiyle kızlarımız, kadınlarımız toplum içerisinde günahlara boğuluyorlar. Ailevi bağlar koptuğu için. Bir mal yüzünden. Allah muhafaza. İşte diyor, bunun gibi bütün ahkamı Kur'aniye وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ fermanını tasdik ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz, Peygamberimiz için seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Hangi açıdan? Her açıdan. İmanı bize getirmesi sonsuz bir rahmet. Allah'ı tanıtması sonsuz bir rahmet. Ahiretin varlığını bildirmesi sonsuz rahmet, rahmet, rahmet. Her açıdan. Bir de ailevi ve sosyal hayatla ilgili koyduğu kurallar açısından da Kur'an'ın hükümleri bizim için bir rahmettir. Onları aşarsak veya taşarsak rahmetten mahrum kalırız. Evet. Bu hükmü Kur'an'ın rahmet olduğuyla ilgili ayetle mühürledi. İkinci bir mesele. Dördüncü mesele. Bu da feli ümmihi südüs. Ne demek? Yani anneye 1/6. Ben Medeni hukuka baktım. Eğer bir kimse vefat etmişse, çoluk çocuğu da varsa, annesi hayattaysa vefat edenin annesine miras vermiyor medeni hukuk. Medeni hukukta dikkat buyurun. Ben bazen şöyle bir cümle kullanıyorum. İnşallah yanlış anlaşılmaz. Diyorum insan kime yatırım yaparsa hayatında o yatırımın karşılığını öyle alır. Mesela annenize, babanıza mı yatırım yapıyorsunuz hayattayken, çocuklarınıza mı? Valla çocuklarımıza daha çok yatırım yapıyoruz. Bakım, ilgilenme, ihtiyaçlarını giderme konusunda anne babamızı mı daha çok düşünüyoruz, çocuklarımızı mı? Genel hüküm çocuklarımızı. Ha, ben de dahil, ben de aynı hükümdeyim. Çocuklar. Peki. Sizin çocuklarınız büyüdü. Adam oldular. Siz de ihtiyarladınız. Çocuklarınız kime bakacak? Çocuklarına. Bu kadar basit. Değil mi yani? Biz öyle istedik. Onlar da çocuklarına bakacağı için onun çocukları da kime bakacak? Ha, önce anne baba gelinmeli. Bakın medeniyet diyor ki, meden hukuk. Medeniyetmiş ha. Ölürsen senin malının anana babana yok. Ya çocuklarına kalacak hepsi. Haydi buyurun. Ya. İhtiyarlara, senin dünyaya gelmene vesile olan, senin malın belki de bir kısmını kazanan, onlara yok. Çocuklar. Haydi buyurun medeniyetin hukukunu. Onun için İşte diyor mimsiz medeniyet. Biliyorsunuz medeniyetin başındaki mim atılırsa deniyet oluyor. Medeniyetin m'sini çıkar, deniyet, alçaklık demek. Üstad Hazretleri bugünkü medeniyete Kur'an'la barışık olmayan, Kur'an'a aykırı olan medeniyete mimsiz medeniyet. Mimsiz medeniyet nasıl kız hakkında hakkından fazla hak verdiğinden böyle bir haksızlığa sebep oluyor? Geçti değil mi? Kızlara hakkından fazla hak verdiği için haksızlık ettiği gibi öyle de valide hakkında, anne hakkında hakkını kesmekle daha dehşetli haksızlık ediyor. Evet. Orada neyse erkek kardeşlerin hakkını alıp veriyordu kızlara. Burada anneye zırnık koklatmıyor. Yok. Evet, halbuki annelere bakın şimdi nasıl anlatacak anneyi. Hakikaten böyle bir şefkat kahramanı. Maddi manevi hayatını evlatlar için feda edecek kadar ileriye gitmiş o annelere nasıl anlatacak? Evet, rahmeti Rabbaniye'nin en hürmetli, en halavetli, en latif ve en şirin bir cilvesi olan şefkati valide. Allah Allah. Annenin şefkati nereden girmiş? Dikkat buyurun, bir dikkat edin. Annenin şefkati diyor, Rabbani bir rahmettir. Allah onun sinesine koymuş. Hem diyor, nasıl bir ama en hürmetli. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir mahluka verdiği rahmetine en çok hangi varlıkta hürmet gösterilmeli? Yani Cenab-ı Hakk'ın her varlığa bir verdiği rahmeti var da, Rabbani rahmet. Acaba bunlar içerisinden o rahmeti verdiği bir varlık var ki en çok hürmet ona yapılmalı. Kim o? Anne. Peygamberimiz Aleyhisselam'a sormuşlar. Ya Resulallah, kime iyilik yapayım? Ne de hürmette, saygıda, ikramda, neyse yani. Onun arası açık değil mi? Kime iyilik yapayım? Ne ile ilgili olursa olsun. Peygamberimiz demiş, annene. Sonra demiş, yine annene. Sonra yine annene. Dördüncü de demiş babana. Üç anneye hak, bir babaya hak. Babalar. Ya. Şimdi diyor ki Üstad Hazretleri, Rahmet-i Rabbaniye'nin en hürmetli, iki, en halavetli, tatlı, üç, en latif, en ince, en yumuşak. Hani derler ya, anamın sinesine koyduğum haldir diyor bazıları. Benim en huzurlu olduğum hal, anamın sinesine, göğsüne kafamı koyduğum haldir. Nasıl bir tatlı bir şey o? Yani biz annemizin elini öperken, ona böyle sinesine böyle sarılırken, biz onun elbisesine, bedenine mi sarılıyoruz? Efendim? Belki de giydiği elbise, çok da iyi bir elbise değil. Belki de bedeninde artık böyle İyice şey olmuştur, kemikleri çıkmıştır. Çok da belki böyle çok da cazip bir bedeni yoktur. Ama o annelik şefkati, o letafeti, inceliği, nazikliği ne kadar güzel. Şimdi böyle bir valideye veledin malından miras hakkı koklatmayacaksın. Ey medeniyet! Ve burada medeniyet Kur'an'a karşı sukut etmiştir. Yani alçak düşmüştür. Yani. Ve iflas etmiştir. Kur'an anneye altıda bir, hatta çocukları yoksa, vefat edenin kardeşleri de yoksa, üçte bir veriyor. Daha fazla anneye. Evet. Kur'an-ı Kerim ayetinde. Demek ki anneyi anlatıyor şimdi. En hürmetli, en halavetli, en latif, en şirin bir cilvesi olan şefkati valide. Demek ki annenin şefkati, rahmet-i Rabbaniye'nin en hürmetli, en halavetli, en latif, en şirin bir cilvesiymiş. İşte biz bunun için annelere hürmet edeceğiz. Yoksa işte beni dünya getirdi de ben çocukken besledi de diye baktığımızda o zaman o Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin cilvesini göremeyiz, okuyamayız. O zaman ona hürmetimiz ve saygımız ibadet olmaz. Evet. Ne kadar güzel, değil mi? Şimdi diyor hakaik-i kainat içinde en muhterem, en mükerrem bir hakikattır. Kainatta ne kadar hakikatlar varsa toplayın. Bu onların içerisinde diyor en muhterem, en mükerrem. Yani hürmet edilmeye layıklar içerisinde sıralayın şöyle. Babanızı, annenizi, dedenizi, nenenizi hani beşer itibariyle. Yoksa iş peygamberlik meselesinde girerse o durum farklı. Ama beşeriyet olarak bir insanın en fazla hürmet göstereceği, merhamet, şefkat göstereceği varlıklar içerisinde sıraladığımızda anne birinci sıraya giriyor. Nitekim hadiste de okuduk. Hatta babaya göre 3 derece önde. Şimdi diyor böyle bir valide en kerim, en rahim, öyle fedakar bir dosttur ki mesela ben fedakarlığına, kerimliğine bir örnek vereyim. Anneler çocukları hastalandığında mübarekler kendileri de hastalanır. Hatta dua ederler ya Rabbi ne olur bu çocuğun hastalığını bana ver diye. O kadar üzülürler. Ne cömertlik ya. Kendi yemez, yavrusuna yedirir. Kendi giymez, ona giydirir. Kendi uyumaz, o uyusun diye. Ne cömertlik. Hangi açıdan bakarsan? Her açıdan. Çocuğu kızar, o kızmaz. Çocuk anne hakaret eder, o yine dua eder. Ve karşılık beklemez. Anneler yaptıkları hiçbir iyilikte karşılık beklemezler çocuklarında. Sırf hibe yani. Sırf ikram. Al ne kadar güzel değil mi? Anne yani en kerim, en rahim, öyle bir fedakar, öyle fedakar bir dosttur ki o şefkat saykasıyla bir valide bütün dünyasını ve hayatını ve rahatını veledi için feda eder. Hatta valideliğin en basit ve en edna derecesinde olan korkak tavuk, o da valide değil mi? O da anne. Tavuk gerçekten korkaktır. Bilmiyorum tavuklarla hiç olay yaşadınız mı? Yavruları olan tavuğa bir yaklaş. Arslan kesilir. O korkak tavuk. Üzerine atlar. Gerçekten. Deneyin isterseniz. O diyor hatta valide değil, annelik duygusunun en basit, en edna derecesinde olan korkak tavuk, o şefkatin küçücük bir lemasıyla yavrusunu müdafaa için ite atılır, arslana saldırır. İşte böyle muhterem ve muazzez bir hakikati taşıyan bir valideyi veledinin malından mahrum etmek, o muhterem hakikate karşı ne kadar dehşetli bir haksızlık, ne derece vahşetli bir hürmetsizlik, ne mertebe cinayetli bir hakaret ve arş-ı rahmeti titreten bir küfran-ı nimet, nankörlük yani. Öyle mi? Ve hayat-ı içtimai beşeriyenin, toplum hayatının, sosyal hayatının gayet parlak ve nafi bir tiryakinin anneler toplumun demek ki ilacıymış. Faydalı bir ilacıymış. Böyle bir ilaca bir zehir katmak olduğunu insaniyet perverlik iddia eden insan canavarları, insanı severiz diye iddia eden insan canavarları anlamazlarsa da elbette hakiki insanlar anlar. Evet. Kur'an-ı Hakim'in feli ümmihi südüs. Anne için çocuğunun malından 1/6 var. Hükmünü aynı hak ve mahz-ı adalet olduğunu bilirler. Elhamdülillah. El-Baki huvel-Baki Said Nursi rahmetullahi aleyh ve ahir davahum elhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.